Ayrım 16 Koryanel Wolfgang Schorlau Sayfa 159 Leo arabasına bindikleri sırada bir zahmet anlatır mısın bana bütün bu hikayenin amacı neydi diye sordu. Evet tabii anlatırım sadece emin olmak istedim. Şüphelendiğim bir konudan emin olmak istedim. O kadarını anladım. Mundlos ve Bernhardt'ın intihar ederken kullandıklarının aynısı bir Winchester'dı bu. İntihar ettikleri sadece bir iddia henüz, bunu unutma. Çok önemli bir fark bu. Yavaş yavaş sen de Mario'nun komplo teorilerine benzer şeyler söylemeye başladın. Ben sadece araştırıyorum, gerçekleri bir araya getiriyorum. Eğer bir teori eldeki bütün verileri birbiriyle uyum içerisinde açıklayabilirse, o zaman hükmü vardır, yani geçerlidir. Ta ki yanlışlığı ispat edilene ve daha iyi bir teori ortaya atılana dek. Aslında komplo teorileri yoktur, sadece geçerli ve geçersiz teoriler vardır. Georg, dünya komplo teorileriyle dolup taşıyor. Dünya geçersiz teorilerle dolup taşıyor. Ama geçerli bir teorinin içinde bir komplo ortaya çıkmışsa, bu komplonun gerçekten var olduğunu da düşünmeliyiz. Ben kendi adıma bu komplo teorilerine inanmıyorum. Denkler omuzlarını silkti. Şöyle düşün istersen, sen bir komplocu olsan ve peşindekilerin nefesini ensende hissetsen, sadece işaret parmağını onlara doğrultup komplo teorisyenleri diye bağırman yeterli olurdu. Üzerindeki bütün şüpheden bir anda kurtulmuş olurdu. Ne güzel iş değil mi? Biraz fazla basitleştiriyorsun gibi geliyor bana. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yapmıyorum. Şu anda sadece veri topluyorum ve bu verilerle teorilerin geçerliliğini kontrol edeceğim. Biraz evvel Winchester'la da bunu yaptın. Evet, kesinlikle. Peki sonuç verimli oldu mu senin için? Hem de nasıl. Bu akşam araştırma ekibinin toplantısında anlatacağım vardığım sonuçları. Geriye bakış. 31. Hukuk. Peder Wildgruber'in ayinden sonra kilisenin kutsal malzemelerinin koyulduğu odasından çıkmasını bekledi. Ardından ağzını hiç açmadan onunla beraber bir süre yürüdü. Yaşlı papaz sonunda ağzındaki baklayı çıkarmasını istedi ondan. ''Ben papaz olmayacağım, bu mümkün değil.'' dedi Klaus Dieter ve durdu bir anda. Peder Wildgruber onu dikkate almayıp yürümeye devam edince Klaus Dieter arkasından koşup yetişmek zorunda kaldı. ''Sebep Iris mi?'' diye sordu Wildgruber bir süre sonra. Genç delikanlı kafasıyla onayladı. Peder konuşmadan yürümeye devam etti. Klaus Dieter bir süre onunla beraber yürüdükten sonra durdu ve günahını itiraf etmiş olmanın verdiği mutlulukla tam aksi tarafa döndü yönünü. Klaus Dieter'in de hiçbir zaman pek anlayamadığı nedenlerle Iris'in babası onu pek seviyordu. Onunla Iris'i yanına alarak Münih'e opera dinlemeye götürmüştü bir keresinde. Klaus Dieter Bayreuth'taki Wagner Festivali'nde saatlerce oturdu babasının yanında. Tahta bir sandalyenin üzerinde. Bu yabancı dünyayı önce kayda aldı büyük bir dikkatle ve çok geçmeden kendi dünyası gibi kabul etti. Iris'in babası uçan Hollandalı'dan mısralarını ezberden okuyabiliyordu. ''Ne zaman çökersin geceme, ne zaman gürler, dünyayı yerle bir eden o mahvedici darbe. Uyandığında bütün ölüler, o zaman yok olacağım, yok olacağım hiçlikte. Ebedi yok oluş, al beni içine.'' Kısa bir süre sonra artık Klaus Dieter de beceriyordu bunu. Iris'le o ancak Bamberg'le beraber hukuk okumaya başladıktan sonra bir çift oldular. Genç kızın şehir merkezinde küçük bir dairesi vardı. Welker ise bir yurtta kalıyordu. Dönem arkadaşlarından birinin oturduğu öğrenci evindeki bir partiden sonra Iris, ''Şimdi bana gidelim.'' demişti. Genç adamın hayalinde canlandırdığı kadar da heyecan verici olmadı. Sex'te de kumandayı Iris ele aldı. Ondan ne beklediğini gösterdi. Klaus Dieter de elinden geleni yaptı samimiyetle. Iris'in babası onu konuşmak üzere Münih'e çağırdığında daha ilk devlet yeterlik sınavına girmemişti. Müstakbel kayınpederi Klaus Dieter'e İçişleri Bakanlığındaki bürosunu gösterdi. Yemekhanede beraber yemek yediler, onu bir iş arkadaşına takdim etti. Adam ona devletin güvenlik teşkilatlarında yapılabilecek bir kariyerden, Sovyetler Birliği'ne karşı özgürlüğü savunmak gibi çok önemli bir misyondan söz etti. Bu işi üstlendiği anda geleceğiyle ilgili herhangi bir kaygı duymasına gerek kalmayacaktı. Iris'in babası onu hararetle tavsiye etmişti. Klaus Dieter Welker sözleşmeyi imzaladı. Üniversitenin bitmesinin ardından Münih'te İçişleri Bakanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladı. Sonra Baviera Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda Radikal Sağ Terörizmi Takip Bölümüne geçti. Birkaç ara istasyonun ardından CSU Parti Kontenjanı'nın sağladığı bir biletle Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda buldu kendisini. Aradan henüz bir sene geçmişti ki kurumun başkan yardımcısı ve ipleri asıl elinde tutan güçlü adamı oldu. 6 ayda bir Amerikalı arkadaşlarıyla buluşurdu. Zaman içerisinde bir sürü şeye alışmıştı. Kısa bir süre sonra asıl talimatları Amerikan elçiliğinden alıyor olmak da ona doğal gelmeye başladı. Geriye bakış. 32. Spencer'ın konuşması. Konuşma yapacağı günden bir önceki gece gözünü kırpmadı. Sabah özellikle uzun kaldı soğuk duşunun altında ama yorgunluğu üzerinden atamıyordu bir türlü. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelip el yazısıyla aldığı notları önünde düzene koyarken bile hareketlerini yavaşlatmaya devam etti bu yorgunluk. Notlarının ilk sayfasını bulması zaman aldı. Bu heyecan dolu saniyelerde salona bir sessizlik çöktü. Sonra vücudu adrenalinle doldu, kafasını kaldırdığı anda yorgunluk uçup gitmişti. Almanya diye başladı sözlerine, temkinli ama aynı zamanda son derece sari. Hiçbir zaman Avrupa'da uzun süreli bir hakimiyet tesis edecek kadar güçlü olmamıştır. Ama bunu tekrar deneyecek güce her zaman sahiptir. Eknot, bu konuşma çok çeşitli Amerikan think tanklerinin çalışmalarından derlenerek oluşturulmuştur. Bu nedenle birçoğumuzun tekrar birleşmiş bir Almanya'dan duyduğu kaygıları gayet iyi anlıyorum. Birleşme bizim için bir dizi sorun yaratabilir. Federal Almanya Cumhuriyeti hiçbir zaman egemen bir devlet olmadı. İngilizler, hatta Fransızlarla beraber biz, ama öncelikle biz, hala askeri birliklerin üstlenmesi, ordu ve gizli servislerin kontrolü, büyük firmalarımızın fiilen vergiden muaflığı, kritik koşullarda askeri müdahalede bulunma gibi bir takım haklarımızı saklı tutuyoruz. Kaygılarımız Almanya egemenliğine tekrar tam anlamıyla sahip olursa bu hakları kaybetme ihtimalimizden kaynaklanıyor. Bu nedenle Almanya'nın birleşmesine yeni yönetim içerisinde birçok kişi karşı çıkıyor. Bunlara Londra ve Paris'ten gelen eleştirel sesler ekleniyor. Belki de panik çığlıkları demek daha doğru olur. Ben başka bir yol öneriyorum. İki Almanya'nın birleşme sürecine destek vereceğiz. Ama bunun için yüksek bir bedel isteyeceğiz. Sadece eski haklarımızın korunmasıyla yetinmeyeceğiz. Elimizdekilerin daha da geliştirilmesini ve bunlara yenilerinin eklenmesini talep edeceğiz. Politikamızın hedefi Avrupa'da giderek güçlenen Almanya'yı kontrol etmeye devam etmek. Böylelikle Avrupa üzerindeki kontrolümüzü sağlamlaştırmak olmalıdır. İmtiyazlarımız Alman hukuk sistemine entegre edilmelidir. Almanya dış politikamıza ve askeri stratejimize destek olan ve bunları tamamlayan bir rol üstlenmelidir. Bu anlaşmalar ve hükümetlerin karşılıklı notalarıyla teyit edilmelidir. Bunların ötesinde önerilerimi şöyle sıralayabilirim. Almanya'nın çeşitli noktalarında özel kuvvetler konuşlandırılmalıdır. Alman polis teşkilatının içine FBI'ın adamlarından oluşan bir ağ yerleştirilmelidir. Frankfurt-Wiesbaden bölgesinde... Spencer Healy'nin bakışlarını vücudunda hissediyordu. Sanki omuzlarına binmiş bir yük gibi. Patronu düşünceli bir yüz ifadesiyle dinliyordu onu. Spencer onun zaman zaman notlar aldığını gördü. Sözlerini bitirdiğinde önce salona bir sessizlik hakim oldu. Herkes Spencer'a bakıyordu. Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım diye düşündü. Ne var ki Healy alkışlamaya başladı. Bir alkış, iki alkış, üçüncü alkışın ardından salondakiler de katıldılar patrona. Ama en güzeli Mary'nin kızarmış yanakları ve büyük bir coşkuyla yaptığı tezahürattı. Şimdiye kadar göreviyle ilgili bir konu nedeniyle oval ofise kabul edilmiş en genç bürokrat belki de Spencer olmuştu. Bush onlara fazla zaman ayırmadı.
''Okey'' dedi Bush Healy'ye. ''Nedir fikri, ne yapacağız Almanlarla?''
''Well, Mr. President, muhtemelen şimdiye kadar duyduklarınızın tümünden farklı olacak bir önerimiz var. Bu genç adam.'' Spencer şefinin sözlerini sanki bir rüyadaymış gibi dinliyordu. Ancak Healy ona ''Hadi James, söz sende'' dediğinde kendine gelebildi. Öksürüp genzini temizledi ve sözlerine başladı.
Mr. President, benim önerim...
Almanya uzmanı olarak kariyerine başlamış oldu böylece. 3 ay sonra da Mary ile evlendiler. 33. Dedektifler Toplantısı. Leo bana büyük bir iyilik yaparak av delisi ve tutkulu bir silah koleksiyoncusu olan birini tanıştırdı. Adam makine üreten bir fabrikanın sahibi ya da öyle bir şey. Bir cephaneliği dolduracak silahı var. Bunlardan biri de bir Winchester 1300 Defender. Yani Mundlos ve Bernhardt'ın kendilerini öldürürken kullandıkları iddia edilen tüfek. Aslında ben düşündüklerimden neredeyse emindim ama bir kere daha kontrol etmek istedim. Sevgili Leo, yardımın için çok çok teşekkür ederim. Leo Harder başını eğerek karşılık verdi. Georg'un adamdan ne istediğini aslında hala bilmiyorum. Denkler sözlerine devam etti. Bu silah bir pompalı tüfek, yani namlunun altındaki bir borunun üzerinde bu boru silahın şarjörü oluyor. Hareketli bir kundak var. En iyisinden kayın diye yine araya girdi Leopold Harder. Evet, adamın tüfeğinin kundağı kayın ağacındandı. Tüfeği kullanan kundağı hızla çekip ittiğinde bu sistemde iki işlevi gerçekleştirmiş oluyor. Kundağı kendine doğru çektiğinde ateşlenmiş fişeği dışarı atıyor. Bunu tespit ettik ki sağ tarafa doğru diye ekledi Leo. Evet, aynen öyle. Kundağı yukarıya doğru ittiğinde ise şarjörden yeni bir fişek namluya sürülüyor. Leopold Harder, Georg bunu oldukça hızlı bir şekilde arka arkaya yaptı bugün.
Ateş ettin mi diye sordu Mario.
Hayır, silah boştu, sadece hissetmek istedim. Gerçekten de gayet iyi işliyor, seri atış yapmak mümkün. Amerikalılar bu şekilde doldurulan repetier tüfeklerine pump gun, yani pompalı tüfek diyorlar. Martin Klein,
repetere, Latince tekrarlamak demektir. Aramızda bu kadar entelektüel dostlarımız olduğu için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam dedi Mario.
Denkler motokaravanla ilgili rapor hafızanızda mı? Mundlos ve Bernhardt'ın adam akıllı bir cephaneliği vardı araçta. 2 Heckler Koch P2000 tabanca, Mossberg Maverick 88, bir pompalı tüfek, çekmalı Alfa Proj marka bir toplu tabanca, Melher marka başka bir toplu tabanca, Hırvat malı bir Pleter 91 makineli tabanca, bir el bombası, Ceska marka bir tabanca, daha ve bahsi geçen Winchester 1300 Defender ki bu silahla kendilerini vurdukları iddia ediliyor. Ama raporda çok önemli bir nokta daha var. Bütün silahlar doluydu. Araştırmalar birinci silah sesinin, polislerin duyduğu bu ilk patlama gerçekten de bir silah sesi ise, Pleter'in ateşlenmesiyle oluştuğundan yola çıkıyorlar. Makineli tabanca anlaşılan tutukluk yapmış ve bu nedenle de ikinci bir atış yapılmadan kenara konmuş. Bundan sonra Winchester'ı kullanmışlar. Arkadaşları merakla Dengler'e bakıyorlardı.
''Bu kadar meraklandırma bizi'' dedi Mario sonunda.
Motokaravanda 2 boş fişek kovanı bulunduğunu da hatırlıyorsunuzdur. 2 teröristi öldürdüğü kabul edilen fişeklerin kovanları.
''Evet, tamam, ne var bunda ilginç olan?'' dedi Mario. ''Sorun nerede?''
Olga derin bir iç çekip ''Aman yarabbi'' deyince Denkler gülümsedi ona. ''Mario, şimdi motokaravanda vuku bulduğu iddia edilen olay akışını bir kere daha gözden geçirelim.'' Mundlos ve Bernhard kendilerini öldürmeye karar veriyorlar. Martin Klein hem de 1-2 saniye içerisinde.
Denkler, bunun şu andaki konumuzla alakası yok. Şu anda odaklanmamız gereken sadece bu silahın kullanımı. Resmi açıklama şöyle. Mundlos dolu silahla Bernhard'ı vuruyor. Sonra motokaravanı ateşe veriyor. Ardından silahı tekrar eline alıyor. Kundağı ileri geri iterek tekrar dolduruyor.
Yani tüfek arkadaşını öldürdüğü atışın boş kovanını dışarı atıyor ve yerine namluya yeni bir fişek sürüyor.
Buraya kadar her şey açık değil mi?
Mario kafasını sallayarak onayladı. Sonra motokaravanın arka tarafına geçiyor, bir köşede yere oturuyor, delikli demiri çenesinin altına tutup beyninin yarısını uçuruyor. Denkler sustu ve bakışlarını Mario'ya çevirdi. Bir anda yüzündeki kan çekildi Mario'nun. İkinci kovan. Mundlos ikinci kovanın tüfekten dışarı atılması için kundağı ileri itmiş olamaz. O bir ölü artık.
O zaman kim? İkinci kovan nereden çıktı?
Eknot. İkinci kovan nereden çıktı? Motokaravanda olan bitenle ilgili en önemli pürüzlerden biri gerçekten de bu ikinci kovan. 34. Doktor Schweikert. Tren Freiburg'a girdiğinde Georg Denkler eski amirinin peronda beklediğini gördü pencereden. Neredeyse tanıyamayacaktı onu. Ne kadar ufalmış, ne kadar zayıflamıştı. Vücudu hafifçe öne bükülmüş, sağ elindeki bastona dayanıyordu. Baston çok şıktı, siyah bir ağaçtan yapılmıştı. Gümüş bir sapı vardı. Ama bütün bunlara rağmen Denkler eski amirini elinde bir bastonla tasavvur edemezdi. Canlı ve hareketli bir insan olarak tanıyordu amirini. Hem aklen hem de bedenen canlı ve hızlı. Ama şu anda gördüğü yaşlı bir adamdı. Önüne gelip durduğunda Schweikert'in dostça gülümsemesinin arkasında yaşlılığın sertliğinin ve katılığının yansıdığını hissetti yüz hatlarına. Hala BK zamanlarında da alameti farikası olan büyük, koyu renkli kemik gözlük çerçevesini kullanıyordu. Gür saçları kırlaşmış, neredeyse akça pakça olmuş ama hala dökülmemişti. Saçları tıpkı eskisi gibi ensesinde epey uzundu. Beyaz yakasının hemen bir santim üstüne inecek şekilde kesilmişti. El sıkıştılar, mesafeli. Denkler eski amirine sarılma arzusuna hakim oldu. Önünde duran bu ince endamı fazla sıkıp incitmekten, hatta belki de bir iki kaburgasını kırmaktan korkmuştu. Ama sarılmadan vazgeçmesinin sebebi her şeyden daha fazla şimdiye kadar gördüğü en iyi polise duyduğu saygıydı. ''Sizi görmek çok güzel Denkler'' dedi Schweikert, sonra saatine baktı. ''Sadece 18 dakika gecikme, demir yollarından alışmadığımız kadar dakik.'' Denkler güldü. Zaten Stuttgart'tan zamanında kalkmadık. Onun için aslında Karlsruhe'deki bağlantıyı yakalayamayacağımdan korktum. Ama bütün trenler gecikince gecikmeler birbirini telafi ediyor. Evet, demir yollarının kıymeti bilinmiyor genellikle. Gardan çıkıp Poststraße boyunca yürümeye başladılar. Hava çok sıcaktı. Günlerdir geleceğinden bahsedilen sıcak hava dalgası nihayet zuhur etmiş, termometre kararlı adımlarla 40 derecenin üstüne tırmanmıştı. Birkaç dakika sonra Doktor Schweikert durdu, nefes nefese kalmıştı. ''Şuradaki kafeye oturalım mı, ne dersiniz?'' dedi Denkler. Schweikert kafasını salladı. ''Hareket etmeliyim. Katedralin olduğu meydana kadar yürümek istiyorum.'' ''İhtiyarlamak hiç bana göre değil Denkler. Siz olun, yaşlanmayın.'' ''Tavsiyelerinize her zaman uyarım, bilirsiniz.'' Eisenbahnstraße'den yukarı doğru yürüdüler. Ara sıra duruyorlardı. Schweikert pantolonunun cebinden kocaman bir mendil çıkartıp alnında biriken ter damlalarını siliyordu. Denkler katedralin gölgesinde bir yer bulduklarına çok sevindi. Oturdular. Tam Denkler eski şefinin zorlukla nefes alıyor olduğunu görüp kaygılanmaya başladığı anda ''Kafanızı meşgul edenin ne olduğunu bana anlatmadan evvel birer buzlu kahve ısmarlayalım mı? Ne dersiniz?'' diye sordu Doktor Schweikert. Kocaman kemik gözlüğünü delen bakışlarını doğrudan doğruya Denkler'e yöneltmişti. ''Niyetinizin yaşlı bir polis memuruna nezaket ziyareti yapmak olmadığını düşündüğümü söylersem yanılıyor olmam değil mi?'' Bir kadın garson oturdukları masaya geldi. Denkler siparişlerini verdi. Arkasına yaslanıp konuşmaya başladı. ''Haklısınız. Eski bir hesabı, hem de çok eski bir hesabı halletmek istiyorum. Sizin de muhakkak hatırlayacağınız bir hesap.'' ''Ya!'' dedi Schweikert ve kaşlarını çattı. ''Harry Noper'' dedi Denkler. Sessizlik. Garson kadın iki buzlu kahve getirdi. Doktor Schweikert kaşığını eline aldı, düşüncelerine dalmış bir halde kahvesini karıştırdı. Bir süre sonra ''Çok garip bir insansınız Denkler'' diyerek başladı söze. ''Günlerinizi Stuttgart'ta sadakatsiz evli kadınları takip etmekle geçiriyorsunuz. Sonra birden her polis müdürünü ürkütüp yerinden oplatacak bir konuya el atıyorsunuz. Bazen evli kadınların sadık çıktığı bile oluyor.'' ''Harry Noper.'' Anayasayı korumadaki arkadaşımız. Bir gün gelecek onunla ilgilenecektiniz. Bunu hep biliyordum. Demek zamanı geldi. Anlatın bakalım. Ve Denkler anlattı. Kimliği meçhul işverenini anlattı. Mundlos ve Bernhardt'ın sözde intiharlarının ele alındığı dosyada bulduğu çelişkileri anlattı. Son olarak açıklanması kabil olmayan iki boş kovanı anlattı eski amirine.
Eisenach Streckler da hadisenin gerçekte nasıl vuku bulduğunu bilmiyorum, henüz bilmiyorum. Ama kamuoyunun bugüne kadar inandığı şekilde gerçekleşmediği kesin.
Peki bu konunun Napper'la ilgisi ne?
Dostumuz bu sırada ya bilgi toplama bölümünün başında ya da Thüringen Anayasayı Korumanın Başkan Yardımcısı olmuş bile.
Schweikert dişlerinin arasından hafif bir ıslık sesi çıkardı. Hangi sene ölmüştü bu ikisi?
2011 Kasım ayında.
Şimdi size bir şey söyleyeyim Denkler. Ben intikamcı bir insan değilim ama Nopper'i devre dışı bırakmak üzere harekete geçecek olursanız size her türlü desteği veririm. Elimde bastonumla topallaya topallaya istediğiniz her yere giderim. Bu adam devlet hizmetinde olmazsa Almanya daha iyi bir ülke olur.
Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu ikisini öldürmüş olması düşünülebilir mi? Eğer bu sorunun cevabı evetse, bunun ardında nasıl bir neden yattığına dair bir fikriniz var mı?
Anayasayı Koruma'nın teşkilatının bir eyalet birimi böyle bir şey yapar mı?
Hayır. Eyalet teşkilatlarının izleme ekipleri vardır. Ama bir infaz, bunu tasavvur edemiyorum.
Bunun için elinizde kanıtlar var mı? Ya da en azından buna işaret eden ipuçları?
Hayır ama bu ikisini birileri halletmiş.
Bir intihar olmadığından ne kadar eminsiniz?
Dengler bir an düşündü. %95.
Yani neredeyse eminsiniz. Ama teşkilatın bir eyalet birimi.
Hayır, yanlış iz üzerinde olmalısınız. Peki Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bir operasyonu olması mümkün mü sizce?
Bana şu sorduklarınıza bakın Dengler. Federal Anayasayı Koruma için birçok konuda elimi taşın altına koymazdım ama bu bir infaz.
Olamaz dercesine kafasını salladı Doktor Schweikert. Sonra sözlerine devam etti.
Savaşan servisler, Mossad ve CIA için kullanırdık bu tanımı biz. Ama Anayasayı Koruma, ben teşkilatın böyle bir operasyon için gereken bilgi ve tecrübe birikimine de personele de sahip olmadığı kanısındayım.
Ama o zaman kim? BND mi?
Onlarla hiçbir teşriki mesaim olmadı şimdiye kadar ama ellerinde bu işi yapacak adamlar muhakkak vardır. Lakin ülke içinde belirlenen hedeflerin ortadan kaldırılması deyince...
Tereddütünü gösteren bir mimikle dudaklarını çarpıttı, sonra kollarını havaya kaldırıp tekrar indirdi.
Diğer taraftan kim bilir?
16. ayının sonu. Sayfa 170.